Su Hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.
Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan.
Ben Nuran Yüce.
12-13 Kasım tarihlerinde Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı yapacağız Su Hakkı kampanyası olarak. Orada da pek çok konuyu ele alacağız. Suyun pek çok yönü var, değmediği hiçbir konu yok. Bu konulardan bir tanesi, konu başlıklarımızdan bir tanesi de iklim değişikliğinin ve su krizinin derinleştirdiği bir dünyada iklim mültecileri konusu. Bu konuyla ilgili konuşmak üzere bir uzman arkadaşımızı konuk ediyoruz telefonla. Ethemcan Turhan, İstanbul Politikalar Merkezi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde misafir araştırmacı kendisi.
Ethem, evet. Öncelikle hoş geldin diyelim.
Evet, hoş geldin Ethem programımıza.
Merhabalar, teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Evet. Şimdi sohbetimize başlamadan önce... Geçtiğimiz hafta içerisinde gözümüze çarpan birkaç tane haberi dile getirmek isteriz. Çünkü çoğunlukla iklim değişikliği çok uzak coğrafyalarda gerçekleşen kimi sorunlar diye algılanıyor. Oysa aslında bu iklim değişikliğini gerçekleşmesine neden olan somut adımlar var hayatımızda. Örneğin Ilısu Barajı için acele kamulaştırma kararı çıktı. Bunun resmi gazetede yayınlandı ve işte 30 gün içerisinde itiraz edilmezse eğer bu karara dava açılmazsa daha doğrusu bu karar uygulanacak. Bu kamulaştırma kararı içerisinde çok sayıda köy sular altında kalacak ve insanlar yaklaşık olarak Hasankeyf'i yaşatma girişiminin kimi raporlarında bu rakamlara yer veriliyor. 100 bin kişinin göç edeceğinden bahsediliyor.
Doğrudan ve dolaylı bundan etkilenecekler ve göçe zorlanmış olacaklar.
Yine geçtiğimiz hafta içerisinde 9-13 Ekim tarihlerinde İstanbul'da 23. Dünya Enerji Kongresi yapıldı. Bu kongre kapsamında da hem nükleer meselesinde adım attı Türkiye hükümeti, çok olumsuz bir gelişme, hem de Türk Akımı Projesi'nin imzaları atıldı. Örneğin bu projede aynı şekilde çok sayıda insanın ekonomik geçim kaynaklarını yok edecek. Çünkü bu boru hattı, yani doğalgaz iletim hattı 900 kilometresi Karadeniz'in altından, 260 kilometresi de Trakya'dan geçiyor. Istranca ormanlarının %40'ını yok edecek bir projeden bahsediliyor. Aynı zamanda bu %40'lık orman kaybı da %80 su varlıklarının yok olması anlamına geliyor. Bunlar, göç nedeni.
Bunlar bizim de su varlıklarımız Nuran tabii. Evet. Yani İstanbul'da çok kaynağını oradan alıyor aslında.
Ethemcan, seni daha fazla bekletmeyelim. Daha da devam edebilirdik aslında. Sadece bir hafta içerisinde atılan adımlardan bahsettik.
Bir iki tanesinden
bahsettik. Madde 80'den mutlaka konuşmamız gerekiyor. İklim mülteciliği dediğimiz şey de aslında hani iklim meselesi daha büyük bir başlık ama işte bu tür projelerin sonrasında ortaya çıkan bir durum diyelim.
Evet. Evet ya, belki şundan bahsetmek lazım. Şimdi siz bu haftaki gelişmeleri okuyunca, malum ülkemizde sürekli her hafta belki bir yılı dolduracak kadar gündem oluşuyor.
Evet.
Meselelerden bir tanesi benim aklıma gelen de pek de konuşmadığımız aslında. Yani şimdi işte Putin geldi, enerjiyi konuştuk diye Türk Akımı, ama bir TANAP projesi de var biliyorsunuz. Ülkeyi boydan boya bir enerji nakil istasyonuna çeviren, koca bir boru hattına çeviren diyeceğim. Çünkü haritaya baktığınız zaman tam olarak bir tarafından girip öbür tarafından çıkan koca bir boru hattı görüyorsunuz ülkenin. Doğal olarak bu boru hattı döşenirken tabii ki onun geçtiği yerlerde, ki bildiğim kadarıyla şimdiye kadarki enerji nakil projelerinden koruma bandı alanı en geniş olanı yapılıyor. Hali hazırda yapılan bir şey bu. Şu anda inşaatı başlamak üzere farklı lotlarda. Bunu düşündüğümüz zaman bu koruma bandında yaşayan insanlar ne olacak sorusunu sormamız gerekiyor. Yani sizin yaşadığınız yerden bir anda yukarıdan birileri bir enerji nakil hattı geçirmeye karar veriyor. Dahası bu enerji nakil hatları aslında gezegenin de ısınmasına sebep olan fosil yakıtları taşıyor. Yani ortada bir kaybet durumu da var. Hem arazinizden oluyorsunuz, artık yaşadığınız yerden çıkmanız gerekiyor çünkü.
Hem de gezegenden yok.
Salahiyet açısından sizi oradan ittiriyorlar, kalkınma için yerinden edilme dediğimiz şey oluşuyor. Diğer taraftan da bu fosil yakıtların kullanılması sebebiyle atmosferdeki ortalama sıcaklıklar artıyor. Bunun sonucunda da yine doğal kaynaklar üzerindeki baskı ve insanların özellikle doğal kaynaklara bağımlı olarak yaşayan kırsaldaki insanların yerini istemeyerek terk etmesine sebep olan sonuçlar yaşanıyor. Bu anlamda da hani göçü bir koca başlık ama aslında pek çok şeyin içerisinde bulunan, insanlık karakterini de tanımlayan bir olgu olarak tanımlamakta fayda var diye düşünüyorum ben şahsen.
Evet. Şimdi bu söylediklerimizden sonra aslında bu zorunlu göç, işte yaşam kaynaklarımızın gittikçe azalmasıyla ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değil. Büyük ihtimalle senin de Ethemcan bu konuda elinde veriler vardır. Biz de ifade edebileceğimiz rakamlar var. Yani bu konuda araştırmalar yapılıyor. Yani var olan sıcaklık artışıyla birlikte işte su varlıklarındaki azalma, yağış rejimindeki değişiklikler, sonrasında işte gıda krizinin boyutlanması nedeniyle çok sayıda araştırma var ve bu araştırmalar aslında iyi şeyler söylemiyor. Büyük göç, büyük insan gruplarının göç edileceğinden bahsediliyor. Bir miktar bunları konuşalım isteriz, varsa böyle verilerin elinde.
Ya aslında bu konuda ben biraz daha şüpheci yaklaşmak taraftarıyım. Göç ve iklim değişikliği muhakkak pek çok noktada birbiriyle ilişkili ve bağlı. Ama doğrudan biri ötekine yol açar gibi bir sebep-sonuç ilişkisi kurmanın ben siyasi olarak, sosyal ve ahlaki olarak çok da bizi iyi bir yere götüremeyebileceğini düşünüyorum şahsen. Literatürde özellikle akademik yazında verilere baktığımız zaman farklı yaklaşımlar var ama ortalıkta dolaşan özellikle işte iklim değişikliği yüzünden 100 yıl sonunda 50 milyon kişi göç edecek, 200 milyon kişi yerinden olacak falan gibi rakamlar literatürde özellikle maksimalist, alarmist bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor ağırlıklı olarak. Bu rakamların çoğu zaman özellikle göç eden insanlar için fayda sağlamaktan ziyade daha da özellikle gelişmiş ülkelerde bu göçün yaşandığı işte batıya doğru, küresel kuzeye doğru gittiği için göç ağırlıklı olarak bu ülkelerde bir korku, öteki, bu işte Zygmunt Bauman'ın ahlaki panik dediği şeyi yarattığını görüyoruz. İşte kapılarımızda milyonlarca iklim mültecisi geliyor. Halbuki verilere baktığımız zaman, somut verilere, durum pek de öyle değil. Özellikle iklim değişikliğiyle ilişkili özellikle iklimsel ve su olayları, özellikle suyu etkileyen sebeplerden dolayı yerinden edilen insanlara baktığımız zaman çoğu zaman kısa mesafeli yerlerinden oldukları ve büyük ölçekte de geri evlerine dönmek istediklerini görüyoruz. Yani bunlar bir kıtadan öbür kıtaya doğru giden milyonlarca insan değil çoğu.
Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kendi ülke içerisinde, daha doğrusu su neredeyse oraya doğru bir gidiş var. Tabii. Bu mutlaka kuzeye ve zengin ülkelere doğru olacak diye bir şey yok. Durum söz konusu değil. Sadece hayatta kalabilmek için neresi uygunsa, kimi zaman bu kendi ülke sınırları içerisinde, kimi zaman da daha da ötesine de taşabiliyor.
Yani kırsaldan kente göç aslında bir parça.
Evet.
Şimdi Türkiye'de bu meseleler tabii daha da karışık. Çünkü biliyorsunuz büyük şehir yasasıyla birlikte ülkemizin büyük kısmı artık kentsel alan oldu. Yani kırdan kente göçü de çok mesela biz Türkiye ölçeğinde ölçebilecek araçlara da çok sahip değiliz istatistikçi olarak. Bu anlamda da tabii ki hani sonuçta elinde yaşam bilimini geçindirecek kaynaklardan mahrum kalan insanlar muhakkak yaşamaya devam etmek için göç edeceklerdir. Ama bunun özellikle şu anki içinde yaşadığımız küresel göç dalgası içinde bir korku unsuru. Ötekiler geliyor, şeyler geliyor gibi sunulması açıkçası oldukça problemli. Bu anlamda da bizim iklim değişikliği ve göçe belki de benim şahsi bakışım özellikle ikisi de küresel ölçekte çok büyük değişikliklere yol açan olgular. Bunlar birbiriyle nasıl etkileşebilir? Bu noktadan bakmakta fayda var. Yani özellikle göç eden, göç ettikleri yerde kırılgan hale gelen insanların iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden nasıl etkileneceği konusunda bizim bugün politika önerileri üretmemiz lazım. O demin bahsetmeye çalıştığım maksimalist argümanlardan belki biraz sıyrılıp hali hazırda göç eden toplulukları nasıl daha iyi koruyabiliriz? Onların insan güvenliğini nasıl sağlayabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor.
Çok doğru bir noktaya değiniyorsun. Çünkü yani önümüzde bir 10 yıl, 20, 30 yıl sonrasına ilişkin değil. Aslında şu anda bizzat iklim ya da su krizinden kaynaklı olmayan göçler var çok ciddi bir biçimde. Yani Birleşmiş Milletler'in raporuna göre yani İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en fazla zaten göç nüfusuna savaş ve çatışma nedeniyle ulaşılmış durumda. Ve aslında bugün bu göçmenlere yönelik gösterilen tavır ilişkin bugünden politika üretmek lazım. Ki yani daha uzağa konuşmamıza gerek yok. Bazen bu yanılgıya da düşünüyor. Hani çok daha kötüsü olacak. Zaten kötü bir durumdayız. Buna ilişkin bugünden bir şey alamazsak daha sonrasını karşılamamız ya da doğru bir politikat üretmemiz mümkün değil. Bugün örneğin biliyoruz ki işte bu savaş ve çatışma nedeniyle göç edenlere yönelik olarak Avrupa Birliği ya da gelişmiş ülkeler ya da zengin ülkeler diyebileceğimiz hangi sıfatı yakıştırırsak yakıştıralım sıfatlarına uygun nitelikte herhangi bir davranış içerisinde olmadıklarını görüyoruz. Yani şu andaki en zengin ülkeler en az mülteciyi barındırır nitelikteler.
Yani sadece duvarlarını ve dikenli tellerini daha sağlamlaştırmakla meşguller maalesef.
Bir taraftan da aslında bu olay olurken ne yazık ki işte sizin çok güzel şekilde ifade ettiğiniz hani olumsuz şeyler olurken diğer yandan da aslında bu göç dalgasının da bir şekilde bilinç oluşturduğunu da düşünüyorum ben şahsen. Yani bunu mesela en yakın göreceğimiz yerlerden bir tanesi belki de işte daha önceki UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri olan Guterres'in şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olması. Aslında bu Birleşmiş Milletler sisteminde de göçün şu anda nasıl bir öneme haiz olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda şuna da yol açıyor bana kalırsa. Biliyorsunuz Eylül'ün ortasındaydı sanırım New York'ta bir önceki genel sekreter bir mülteciler ve göçmenler için bir yüksek katılımlı zirve düzenledi. Devlet başkanları katıldılar. Buradan çıkan bir New York deklarasyonu var. Göçle ilgili. Ve enteresan şekilde bu New York deklarasyonu daha hemen girişinde iklim değişikliğinden, afetlerden ve küresel bozulumdan bahsediyor. Bir taraftan da aslında politikaları harekete geçirmesi anlamında yani aşağıdan böyle bir bit dalgası şeklinde göçün vurarak o yukarıdaki karar vericilerin hafif sarsılarak kendilerine gelmeleri için de bir fırsat olduğunu da düşünüyorum ben açıkçası.
Evet, doğru diyorsun. Tabii bir de şöyle bir şey var. İklim değişikliğinden çok bahsediyoruz ama az önce zaten programa girerken de projelerden bahsettik. İklim değişikliğini tetiklemek artık onu da aşıyoruz. İklim değişikliğini daha da şiddetli hale getiren projeler dünyanın her yerinde hızla devam ediyor. Özellikle enerji projeleri ve Türkiye'de bunların en önemli temsilcilerinden bir tanesi. İşte bu doğalgaz hattı projesi, kömürlü termik santraller, çok fazla sayıda kömürlü termik santral planlanıyor. Şu andakinin iki katı bildiğim kadarıyla.
80
tane değil mi? 80 tanesi planlanıyor. İşte lignit rezervlerimizin %100'ünü kullanacağız deniliyor 2023 kalkınma hedefleri doğrultusunda. İşte baraj ve HES'ler, hidrolik potansiyelimizin %100'ünü kullanacağız diyor. Her tarafa barajlar, HES'ler yapılıyor. Bunları düşündüğümüz zaman büyük projeleri de tabii bunlara katalım. İstanbul'daki işte yine iklim değişikliğine katkısı olan özel araçların kullanımını tetikleyen, pompalayan karayollarına yatırım yapılan projeler. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde iklim değişikliği değil aslında, hani bu projeler zaten iklim değişikliğini de yaratan bu projeler. Böyle bir kısır
toplamı bunların
içindeyiz. Evet.
Ya bu söylediğiniz kesinlikle çok çok önemli bir mevzu. Bence iklim değişikliği ve göç tartışırken aslında belki ciddi şekilde biraz da buradan tartışmamız gerekiyor. Özellikle iklimi değiştirecek olan, iklim krizinin müsebbibi olan o projelerin insanların nasıl yerinden ettiğini bir bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek var. Benim özellikle okuduğum zaman böyle biraz tüylerim diken diken eden bir şey. Bir süre Zonguldak Çatalazı'nda bir araştırma yapmıştım ben. Özellikle biliyorsunuz Zonguldak Çatalazı Türkiye'de termik santrallerin, ithal kömürlü termik santrallerin çok ciddi bir saldırısı altında olan bir yer. Oraya gidenler veya internette çeşitli videoları da var, bunu izlemiş olanlar da biliyorlardır. Gerçekten kül yağan bir bölgeden bahsediyoruz. Karadeniz'in kıyısında yemyeşil bir yerde ama bir koca vadi arka arkaya termik santral lisanslarıyla Türkiye'nin enerji odak noktalarından birisi haline getiriliyor. Ocak ayında, geçtiğimiz Ocak ayında 2016'da Zonguldak'ta yapılan bir toplantıda mevcut iktidarın Zonguldak milletvekillerinden bir tanesi Özcan Ulupınar şöyle diyor. Zonguldak'ta hali hazırda biri inşa halinde 4 tane termik santral bulunuyor. 3 tane daha yapılması planlanıyor. Aslında bölgeyi ele aldığımız zaman Bartın, Amasra daha bol bol termik santraller var. Ve diyor ki Zonguldak enerji üssü oldu. Enerji yatırımları devam ediyor. Türkiye'nin enerjisinin %7'sini buradan karşılıyoruz. Yatırımlar tamamlandıktan sonra bu %10'un üzerine çıkacak. Yeter mi? Yetmez. İstihdam yaratıyor mu? Evet. Hava kirliliği, çevresel konular, onlar da bizim önceliğimiz. Gerekirse oradaki yerleşimler başka yerlere taşınır. Bu zor bir şey değil diyor.
Evet.
Bu Çay Cuma Ticaret Sanayi Odası'ndaki bir toplantıda bunu söylüyor geçtiğimiz Ocak ayında. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Çünkü biz iklim değişikliği ve göçten bahsediyoruz. İklim değişikliğini, iklim krizini, iklim adaletsizliğine en fazla katkı yapan kömürlü termik santraller inşa edilebilsin diye koskoca yerleşimlerin, Zonguldak'ta Çatalazı'nın, Muşlu'nun, az ilerisinde Bartın'ın, Amasya'nın belki nüfuslarının yer değiştirilmesi çok öyle dile kolay geliyor. Bu hani biliyorsunuz klasik bir şey var, artık kullanıla da eskidi ama Frederick James'in kapitalizmin sonunu düşünmektense dünyanın sonunu düşünmek daha kolay diye.
Aynen.
burada da yani iklim değişikliğinin sonunu düşünmektense insanları komple yerlerinden etmek karar vericiler için bazen ne yazık ki daha kolaymış gibi geliyor. Ama tabii ki işin gerçek insani boyutunun böyle olmadığını çok da iyi biliyoruz hepimiz.
Evet, yani devlet eliyle göç.
Evet. Ya da işte bu konuşma sırasında, senin aktardıkların sırasında şey de aklıma geldi. Bu Çoruh Nehri üzerine yapılan Yusufeli Barajı sırasında da yerleşim yerleri sular altında kalmıştı. Evet. Ve ilgili bakan da şöyle bir şey söylemişti. Göl manzaralı, seyir manzaralı yeni yerleşim yerleri inşa ettik. Hani vatandaşlar bundan daha fazla ne bekler diye. Ama biliyoruz ki işte bu baraj nedeniyle özellikle lokal iklim değiştiği için üretimde, zeytin üretiminde ciddi düşüşler olmuştu. Ve insanlar hani göl manzarasına bakarak öyle karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı.
Evet. Gerçekten hayat bu kadar güzel bir örnek. Evet. Yani devlet eliyle göç, hani planlı programlı baştan söylemiş zaten o toplantıda.
Zeytin miydi? Çok iyi hatırlayamadım ama.
Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz.
Evet, çok hızlı geçti.
Evet, maalesef konuşulacak konu çok. O yüzden bir toparlayalım.
Evet, belki Temcan, yani bu iklim adaleti kavramı içerisinde bu göç meselesine nasıl yaklaşıldığını ya da iklim adaleti göçte neyi talep ediyor ya da daha doğrusu neyi talep ediyor diye birkaç şey söyleyebilirsen bir toparlama kısmı
olur. Yani çözüm
olur.
Nedir?
Evet, iklim adaleti bağlamında.
Belki en en temelinde basit şekilde hepimizin anlaması gereken şeylerden bir tanesi aslında iklim meselesini güvenlikleştirmek. En tepedekiler dışında işte büyük çok uluslu şirketler dışında güvenlik aygıtları dışında hiç kimsenin işine yarayacak bir şey değil. Bizim enerjiyi de iklimi de gökü de doğal kaynakları da güvenlikleştirmeden bunları bir müşterekleştirerek konuşuyor olmamız lazım. Göç tarih boyunca insan uygarlığı boyunca bizim olduğumuz şekliyle şekillendiren bir olgu olmuş durumda. Göçler hep oldu, hep olmaya devam edecek. Yalnız burada can sıkıcı olan mesele işte yüksek duvarlar, o Fortress Europe, kale Avrupa veya dünyanın farklı yerlerinde, Türkiye'nin sınırlarında dikilen o duvarlar, dikenli teller, demin çok güzel ifade ettiniz bunu. Bunlara karşı iklim adaleti hareketi ne diyor diye bir bakmak lazım. Bence bunun da en güzel örneklerinden birini geçtiğimiz sene Paris'teki COP21 sırasında yaşadık. Bir taraftan müzakereciler o resmi alanda müzakerelerine devam ederken dışarıdaki özellikle de dünyanın farklı yerlerindeki yerli halklardan oluşan bir iklim adaleti grubu dayanışma için bir mülteci kampını ziyaret etti. Evet. Çünkü iklim adaleti aynı zamanda mülteci adaleti anlamındadır. İnsanların gittikleri yerlerde temel haklara, temel hizmetlere erişiminin olması anlamına gelir. Yaşam biçimlerinin, vücut bütünlüklerinin, sosyal siyasal haklarının, kültürel haklarının korunması anlamına gelir. Bu anlamda da iklim adaleti sanırım biraz daha kapsamlı bir perspektif sunuyor bize diye düşünüyorum göç üzerinde.
Evet. Programımızın sonuna geliyoruz. Çok teşekkürler Ethemcan. Ama bir hatırlatma yapalım. Evet. 12-13 Kasım'da Uluslararası Su Mücadelesi Mücadeleleri Konferansı'nda yine bugün Ethemcan'la konuştuğumuz konuyu, yani
girişini yaptığımız
diyelim. Evet, çok kapsamlı bir konu. İklim ve su krizinin derinleştirdiği iklim mültecileri konusunu daha geniş.
13 Kasım pazar günü saat 10:30-12:30 arasında Profesör Doktor Levent Kurnaz, Boğaziçi İklim Değişikliği ve Politika Uygulama Araştırma Merkezi'nden, Açık Radyo'dan Ömer Madra, Doçent Doktor Pınar Uyan, Bilgi Üniversitesi Göç Merkezi ve Bridget Smith, İrlanda Kar'dan önce İnsan Platformu aktivisti ve İrlanda'da milletvekili aktivistlerle konuşacağız. Bu toplantıya bekleriz. Konferansın tamamına bekleriz.
Evet. Kayıt diyelim. Olmanızı da öneriyoruz aynı zamanda.
Evet, Su Hakkı sitesinden programın detaylı haline ulaşabilirsiniz ve kayıt olabilirsiniz. Programın sonuna geldik. Ethemcan Turhan'a çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler Ethemcan katıldığın için.
Ben çok teşekkür ederim, sağ olun.
Evet. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Su Hakkı'ndan hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Su Hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.